Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Dey 1403, Hicri Kameri 17 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 18 Ocak 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, savaşta doğup soğukta ölen çocuklar, çalınan çocukluk podcast'i ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Rusya arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran ve Rusya arasındaki anlaşmanın taraflar için parlak ufuklar çizdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, İran ile Rusya arasındaki işbirliği Amerika ve Batı'nın aşırı taleplerini etkisiz hale getirebilir dedi. İran ve Rusya arasında para anlaşması yürürlükte. Tahran geçici Cuma imamı Gazze zaferi direnişin bir mucizesiydi dedi. Ve Hamas Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki engeller kaldırıldı dedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin 17 Ocak Cuma günü Kremlin'de düzenlenen bir törenle iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladılar. Sahabın İrna'ya dayandırdığı habere göre bir giriş ve 47 maddeden oluşan bu anlaşma özellikle ekonomik ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğine yeni bir boyut katacak. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran ve Rusya ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve turizm alanlarında ilişkilerini daha da genişletecekler. İki ülke Cumhurbaşkanlığının başkanlığında yapılan yüksek düzeyli heyetlerin görüşmelerinin ardından düzenlenen bu törende Tahran ve Moskova yeni imzalanan belge çerçevesinde ikili işbirliğini genişletme kararlılıklarını vurguladılar. Yaklaşık 3 yıllık müzakerelerin ve karşılıklı ziyaretlerin sonucu olarak düzenlenen yeni İran-Rusya Stratejik İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm yönlerini kapsamakta, özellikle ekonomik işbirliği, bilimsel ve teknolojik işbirliği ile kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğine odaklanmaktadır. Bu anlaşma aslında 1990'lı yıllarda Tahran ve Moskova tarafından imzalanan ve 2002 yılından itibaren yürürlükte olan İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arası karşılıklı ilişkilerin temel ilkeleri ve işbirliği anlaşmasının güncellenmiş bir versiyonudur. Bu anlaşma 20 yıllık bir süre için geçerli olmuş ve daha sonra 5 yıl daha uzatılmıştır. Anlaşmanın bazı maddeleri arasında uluslararası ticaret ve enerji alanındaki işbirliği, özellikle de yeni teknolojiler, bilgi ve siber güvenlik, barışçıl nükleer enerji, savunma ve askeri konularda işbirliği, terörizmle mücadele, çevre ve Hazar Denizi meseleleri, kara para aklama ve organize suçlarla mücadele yer almaktadır. Anlaşmanın üçüncü maddesinde ise tarafların toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi konusu yer almaktadır.
İran Cumhurbaşkanı Rusya ile kapsamlı işbirliği belgesinin imzalanmasına işaret ederek bu anlaşmanın İran ve Rusya arasındaki ilişkilerde, özellikle de ekonomik işbirliği alanında yeni bir sayfa açacağını söyledi. İran Pers'in haberine göre Mesut Pezeşkian Cuma akşamı İran ve Rusya arasındaki kapsamlı stratejik anlaşmasının imzalanmasının ardından Moskova'da Rus mevkitaşı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki dostluk bağlarının iki halkın çıkarlarını sağlama yönünde devam edeceğini ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin yeni bir bölümüne tanıklık edeceklerini umduğunu belirtti. Pezeşkian, Rusya Federasyonu'nun dünyada önemli bir ülke ve İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikası çerçevesinde ayrıcalıklı bir konuma sahip bir ülke olarak nitelendirerek, son yıllarda ilişkilerde ve üst düzey heyetlerin değişimi konusunda önemli bir büyüme görüldüğünü ve bu sürecin taraflar arasındaki karşılıklı güvenle devam ettiğini sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu anlaşmanın özellikle ekonomik işbirliği alanında olmak üzere İran ve Rusya arasındaki ilişkilerde tüm alanlarda yeni bir sayfa açacağını işaretli, bu belgenin iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda hazırlandığına ve İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin gelişme yolunu kolaylaştırabileceğini ve taraflar için parlak ufuklar çizebileceğini inanıyorum ifadesine dikkat çekti. Pezeşkian her iki ülkenin de gümrük vergileri, bankacılık, mal ve milli para birimleri değişimi, yatırım garantileri, tüccarların seyahatini kolaylaştırma ve vize konusu gibi ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesindeki engelleri hızla gidermeye kararlı olduğunu vurgulayarak, bu toplantıda ayrıca İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliği göz önüne alındığında mevcut yetenek ve kapasiteler doğrultusunda ticari ilişkilerin seviyesini artırmaya vurgu yapıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bölgedeki mevcut duruma bakıldığında aşırıcılık, terörizmle ve organize şiddetle mücadele gibi konularda güvenlik işbirliği seviyesinin yükseltilmesinin vurgulandığını ve Batı Asya ve Kafkasya gibi geniş bir yelpazede bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu ve Afganistan'da barış ve istikrarın korunmasının öneminin vurgulandığını da sözlerine ekledi. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin de bu basın toplantısında Tahran ve Moskova'nın uluslararası arenada ve özellikle Batı Asya ve Kafkasya gibi iki taraflı gündemde yer alan konular gibi konularda koordinasyon içinde olduğunu belirterek, tarafların işbirliğinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı çerçevesi olduğunu vurguladı. Kapsamlı stratejik anlaşmasının imzalanmasının büyük hedefleri takip ettiğini söyleyen Putin, İran bugün Rusya ile ilişkilerinde ileri adımlar atıyor ve iki ülke arasında enerji ile ilgili çok önemli alanlar var şeklinde konuştu. Rusya Federasyonu Başkanı, gelecekte İran ile ilişkileri genişletmeye büyük önem veriyoruz. İran ile yapılan anlaşma iki taraflı ilişkilerde benzersiz bir sıçrama olarak kabul ediliyor ve Rusya ile İran arasında dış meseleler konusunda görüş birliği var ifadesinin altını çizdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rus mevkidaşı ile görüşmesinde İran-Rusya ilişkilerinin hassas, hayati ve stratejik olduğunu ve bu yolda kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Sahab kanalının İran'dan naklen aktardığı haberine göre Cuma günü Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Mesut Pezeşkian, İran İslam Devrimi liderinin görüş ve tavsiyesi bölgeyi bölge devletlerinin yönetmesi gerektiği ve dünyanın diğer ucundan gelip bölgeyi karıştırıp kendi politikalarını uygulamaya çalışmalarına gerek olmadığı yönündedir. İran ve Rusya arasındaki ilişkiler ve işbirliği onların planlarını boşa çıkaracaktır açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına işaret ederek bu anlaşmanın imzalanmasıyla güvenlik, kültür ve ticaret alanlarında karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. Anlaşmanın uygulanması ve hayata geçirilmesi için tüm engelleri aştık ve hepsini uygulamaya kararlıyız şeklinde konuştu. İran Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki yeni bir nükleer enerji santrali inşa etme anlaşmasının uygulanmasının olumlu seyrettiğini belirterek bu konudaki yeni anlaşmalar da bugün imzalandı ve uygulama aşamasına geçecek. İlişkiler geliştirme yolundaki tüm engelleri aşmaya çalıştık ifadesine dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran Cumhurbaşkanı ile görüşmekten memnuniyet duyarak iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ikili ekonomik işbirliğimizi güçlendirecek ve ilişkilerimize çok boyutlu bir karakter kazandıracaktır vurgusunda bulundu. Putin, İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretini ve kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmasını büyük önem taşıdığını belirterek bu anlaşma ikili ilişkilerimize çok boyutlu bir karakter kazandıracak ve eminim ki iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini genişletecektir dedi. Putin, İran devrimi liderine sağlık dileklerinde bulunarak İran ve Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan her şeyin İslam devrimi liderinin gözetimi ve kontrolü altında gerçekleştiğinin de altını çizdi.
İran Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya'nın işbirliği potansiyelini çeşitli olarak nitelendirerek, İran ve Rusya ulaşım, eğitim, ticaret ve diğer alanlarda geniş işbirlikleri gerçekleştirebilir ve bu işbirlikleri Amerika ve Batı ülkelerin yaptırımlarını ve aşırı taleplerini etkisiz hale getirebilir, dedi. İran'ın haberine göre Mesut Pezeşkian, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında dün öğlen saatlerinde Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin ile bir araya geldi. Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin iki ülke arasındaki ilişkileri genişletme kararlılığını vurgulayarak, bugün imzalanan anlaşma iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı yaklaşmakta olan Hazar Denizi Ülkeleri Zirvesi'ne de atıfta bulunarak, umarım bu zirve sırasında da ilişkileri geliştirme konusundaki müzakerelerimizi ve istişarelerimizi sürdürebiliriz, dedi. Pezeşkian, İran ve Rusya'nın işbirliği potansiyelini çeşitli olarak tanımlayarak, İran ve Rusya ulaşım, eğitim, ticaret ve diğer alanlarda geniş işbirlikleri gerçekleştirebilir ve bu işbirlikleri Amerika ve Batılı ülkelerin yaptırımlarını ve aşırı taleplerini etkisiz hale getirebilir ifadesini kullandı. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin de İran İslam Cumhuriyeti ile Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Dr. Pezeşkian'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran ile yapılan stratejik anlaşmanın ülkesinin Cumhurbaşkanı için önemini vurguladı. Ayrıca İran ve Rusya arasındaki ilişkiler genişliyor ve umarım kültürel ortaklıklarımız sayesinde çeşitli alanlarda ilişkilerimizi daha da arttırabiliriz, dedi. Raşt Astara Demiryolu projesinin ilerlemesinin hızlandırılması gerektiğine değinen Mishustin, bu projenin uygulanmasının çeşitli aşamalarını takvime uygun şekilde uygulayacağını umuyorum ifadesine dikkat çekti. Rusya Başbakanı ülkenin İran'a gaz ihraç etmeye hazır olduğunu da vurgulayarak, bu konuda İran Petrol Bakanı ile görüşmelerde bulunduklarını ve bunu yapmaya hazır olduklarını da altını çizdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı imzalanan kapsamlı stratejik anlaşmasının uygulanmasına yönelik bir hareketin başlangıcı olması temennisinde bulunduğu Rusya'daki ekonomik aktivistlerle bir araya geldiği görüşmede umarım iki ülkenin bu anlaşmayı hayata geçirmeye yönelik azmiyle anlaşmaları daha da genişletebilir, ortak kapsamlı anlaşmayı eksiksiz bir şekilde uygulayabilir ve bu anlaşma sadece kağıt üzerinde kalmaz dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian, Rusya ziyaretinin son bölümünde Cuma akşamı Rusya Federasyonu ekonomik aktivistlerle buluşma toplantısında İran ve Rusya arasındaki kapsamlı anlaşmanın imzalanmasına işaret ederek bugün burada etkili bir gün geçirdik ve kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladık. Bu anlaşma İran ve Rusya ilişkilerinin geleceğine dair bir yol haritası çizmekte ve böylece etkileşimimizin çevresi belirlenmiş olmaktadır şeklinde konuştu. İran Cumhurbaşkanı bu anlaşmayla birlikte iki ülkenin hareket yönü konusunda mutabık kaldığını belirterek İran ve Rusya devletlerinin anlaşması ilişkileri güçlendirmek üzerinedir. İran hükümeti Rusya ile ilişkilerini genişletmeye kararlıdır ve Kuzey, Güney ve Batı Doğu koridorları ile deniz yolları ve limanlarda işbirliğimizi genişletmeye kararlıyız. Demir yolu hatları, koridorlar, deniz yolları ve limanlarda Rusya Federasyonu ile çok önemli anlaşmalar yapabiliriz. Bunlar ekonomik faaliyet için zeminlerdir açıklamasında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile birlikte Rusya'ya giden İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin, İran ve Rusya arasında bir para anlaşması imzalandı ve iki ülkenin paraları ticari döviz piyasasının anlaşmalı kuruna göre takas edilecek açıklaması da bulundu. İran Merkez Bankası Başkanı Moskova'da yaptığı açıklamada İran ve Rusya arasındaki para anlaşmasının yürürlüğe girdiğini ve Mir ve Şetap Kart ağlarının birbirine bağlandığını duyurdu.
Tahran'ın geçici Cuma imamı Gazze şeridinde Filistinlilerin Siyonist işgal rejimine karşı elde ettiği zaferi bir direniş mucizesi şeklinde değerlendirdi.
İran'ın başkenti Tahran'da ve ülke genelinde Cuma namazı ardından Gazze'deki ateşkes anlaşması ve Hamas'ın tüm şartların kabul edilmesi dolayısıyla Zafer Cuması yürüyüşü düzenlendi. Sahab kanalının İran'dan naklen aktardığı haberine göre İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi'nin çağrısı üzerine Cuma namazı sonrasında Tahran'ın yanı sıra tüm İran'da eş zamanlı olarak Zafer Cuması yürüyüşleri gerçekleştirildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve Siyonist rejimle esir takası konusunda yaşanan engellerin ortadan kaldırıldığını açıkladı.
Ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri dün Cuma günü yaptığı açıklamada ülke silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki toprakların güneyindeki Ummel Raşraş bölgesindeki Siyonist rejimin hayati hedeflerine yönelik bir askeri operasyon düzenlediğini belirtti. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada bu operasyonun 4 güdümlü füzenin Siyonist rejimin hayati hedeflerine isabet etmesiyle gerçekleştiğini vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29'de 1403, Hicri Kameri 17 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 18 Ocak 2025 Cumartesi. Bugün Hicri Şemsi 29'de Gazze günüdür. 29'de soykırımcı İsrail rejiminin savunmasız Gazze halkına dayattığı ve İslami direnişin şanlı zaferiyle sonuçlanan 22 günlük savaşın sona erdiği günün yıl dönümüdür. Gazze günü, Kudüs günü gibi mazlumiyet ve hak taleplik haykırışının dünyaya duyurulduğu gündür. 46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29'da 1357 tarihinde İran'ın Müslüman halkı iman ve dayanışmayla despot Şah rejiminin en son kalıntısı Şapur Bahtiyar hükümetine karşı görkemli protesto yürüyüşleri yaptılar. Yürüyüşe katılanlar Şah rejiminin yasa dışı bir düzen olup Şah'ın kenara çekilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını istedi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni Paris'te İran milletine hitaben yaptığı konuşmada "Ben inşallah yakında sizin hizmetinizde olmak için size katılacağım ve sizin cesaretinizle ülkede bütün sorunların çözülmesini sağlayacağız ve İran milletinin tek bir sesle ve dayanışmayla İran'ın bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşması için çalışacağım." ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29'da 1366 tarihinde İranlı fizikçi ve İran musikisi alanındaki araştırmacı Mehdi Berkeşli vefat etti. O bir süre sonra tahsilini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve burada ses bilimi konusunda doktorasını aldı. Berkeşli, İranlı önde gelen bilim adamı Ebu Nesir Farabi'nin eseri olan El Musiki El Kebir adlı kitabını tercüme etti. Bu İranlı müzisyen Fransa'dan geri döndükten sonra üniversitelerde ders verdi ve bilimsel çalışmalarda bulundu. O ayrıca musiki, ses ve fizik dallarında Farsça ve İngilizce makaleler yazdı. ...325 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1121 tarihinde Şii alimlerinden Allame Fazıl Şeyh Süleyman Bahrani vefat etti. Hicri Kameri 12. yüzyılın başındaki İmami alimlerinden Muhakkık Bahrani lakaplı Şeyh Ebul Hasan Süleyman bin Abdullah bin Hasan Bahrani Mahuzi Hicri Kameri 1076 yılının Ramazan ayı ortasında dünyaya geldi. Hadis, rical ve tarih konularında maharetli olan Mahuzi'nin eserleri arasında El-İşaret fil-Kelam ve El-Şifa fil-Hikme, El-Nazariye gibi eserlere değinebiliriz. ...175 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1271 tarihinde Müslüman alim ve üstad Ayetullahul Uzma Hac Seyyid Ebu Torab Hansari İran'ın orta kentlerinden Hansar kendinde dünyaya geldi. Akli ve nakli dersleri o dönemin önde gelen üstadları nezdinde öğrenen Ayetullahul Uzma Hac Seyyid Ebu Torab Hansari fıkıh, hikmet ve tefsir alanlarında büyük gelişmeler kaydetti ve önde gelen alimlerden oldu. ...336 yıl önce bugün 18 Ocak 1689 tarihinde ünlü Fransız yazar ve düşünür Charles de Montesquieu dünyaya geldi. Düşünce ve fikirleriyle Fransız devriminin oluşumunda büyük etkisi olan düşünürlerden biri olup kuvvetler ayrılığının gerekliliğini ilk ortaya atan kişidir. Montesquieu'nun en ünlü eseri 1748 yılında Cenevre'de yayımlanan Kanunların Ruhu adlı kitaptır. Bu kitapta tarih boyunca ortaya çıkan yönetim biçimlerini ele alıyor ve örf, doğa kanunları, beşeri kanunlar ve bunlar arasındaki ilişkileri inceliyor. Montesquieu'nun diğer eserleri arasında İran Mektupları ve Gerçek Tarih kitapları da yer alır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Savaşta doğup, soğukta ölen çocuklar. Değerli dinleyiciler, Savaşta Doğup, Soğukta Ölen Çocuklar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde mazlum Gazze'li çocukların sesi olup, onların acılarından bahsetmek istiyoruz. Yaşam hakkının her insanın en temel hakkı olduğu bir dünyada, Gazze'li çocuklar acı bir gerçekle doğuyor. Savaşın ateşinin içinde dünyaya geliyor. Fakat ne yazık ki henüz ilk adımlarını dahi atmadan kışın dondurucu soğuğunda can veriyorlar. Bugün Gazze çağımızın zulmünün simgesidir. Savaşın evleri harap ettiği, soğuğun çocukların canını aldığı yer. Yeni doğmuş bir bebeğin tüm masumiyeti ve annesinin sıcacık kucağına duyduğu ihtiyaçla ilk ve son nefesini soğuk ve ruhsuz bir çadırda, üzerinde battaniyesi, sıcak tutacak kıyafetleri dahi olmadan verdiğini hayal edin. Evin sıcaklığını, annesinin ninni sesini bilmeyen bir çocuk. O, acımasız soğukta donmak, ölmek için doğdu. Ve adı Gazze'nin sonsuz sessiz kurbanları listesine eklenecek. Evet, bugün Gazze sadece bir savaş alanı değil, binlerce çocuğun hayallerinin mezarlığıdır. Siyonist rejimin bombardımanlarının kurbanı olmakla kalmayıp, kışın dondurucu soğuğunda, yıkık dökük yetersiz çadırlarda son gülümsemelerini soğuğa kaptıran masum çocuklar. Gazze'li çocukların sesi, savaşın yıkıntıları ve külleri arasında bugün de duyulmaya devam eden ama cevapsız kalan bir feryattır. Gazze'de ateşkes umuduna rağmen savaş hala devam ediyor. Ve bu acımasız savaşın ilk ve asıl kurbanları yine ve hala çocuklar oluyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, kışın başlangıcından bu yana sadece 2 hafta içinde 8 Filistinli bebek soğuktan donma nedeniyle hayatını kaybetti. Annelerinin sesini duymaya, sarılmanın sıcaklığını hissetmeye bile fırsat bulamamış masum bebekler. Evsiz ve mahrum kalan anneler, elleri boş bir şekilde hayata dair umutlarının sönüşüne şahit oluyorlar. Bu, üstelik gizlice değil, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen suç ve cinayetlerin sadece bir bölümüdür. Siyonist rejim Gazze'yi sürekli kuşatma ve bombardıman altında tutarak elektriği ve yakıtı kesmiş, bu bölgenin tüm hayati altyapılarını yok etmiştir. Bu suç eylemlerinin bir sonucu olarak Gazze Şeridi, bugün çocukların en temel insan hakları olan yaşam, ısınma, beslenme ve çocuk olma hakkından bile mahrum bırakılan bir yerdir. Evet değerli dinleyiciler, sahte İsrail rejiminin Gazze'ye başlattığı saldırıların başladığı tarih 7 Ekim 2023'ten bu yana en büyük acıyı savaşın en çaresiz kurbanları olan
Filistinli çocukların çektiğini bilmekte fayda var. Oynamak ve gülmek yerine korkuyla, açlıkla, yerinden edilmeyle ve ölümle mücadele eden masum çocuklar. 1949 Cenevre Dörtlü Sözleşmelerinin 4. Sözleşmesi ve 1977 ek protokolleri dahil olmak üzere uluslararası belgeler, 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1998 Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü, 1261, 1612 ve 2601 sayılı kararlar da dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin çeşitli kararları ve uluslararası belgelerin hepsi açıkça savaşlarda çocukların korunmasından bahsediyor. Ama Gazze'deki gerçek, bu belgelerin ruhsuz kağıtlardan başka bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Bugün Gazze'li çocuklar en temel yaşam haklarından bile mahrumlar. Güvenlikleri yok, yeterli su, yiyecek yok, güvenli barınak yok. Çocuk olmak, çocuk sahibi olma şansları bile yok. Onlar bu vahşi saldırıların ilk kurbanlarıdır. İstatistikler felaketin vehametini gösteriyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun %47'sini 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Ancak savaş ve yerinden edilme ile çevrelenen bu genç nesil her geçen gün daha fazla mağdur oluyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Ve birçoğu da yaralandı veya sakat kaldılar. Filistinli Mültecilere Yardım ve İstihdam Örgütü ONRVA, Gazze'nin bugün Filistinli çocuklar için bir mezarlığa dönüştüğünü belirtiyor. Siyonist rejimin son 15 ayda gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 1413 Filistinli aile tamamen yok edildi. İsimleri nüfus müdürlüğünden silindi. 3467 aileden yalnızca bir kişi hayatta kalabildi. Pek çok çocuk, babası, annesi, kız kardeşi, erkek kardeşi, arkadaşları ve diğer sevdikleri dahil olmak üzere aile üyelerini kaybetti. Gazze Devlet Medya Ofisi Başkanı'nın belirttiğine göre bu dönemde yaklaşık 25.973 Filistinli çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti ve onların yasını tutuyor. Ayrıca Gazze'deki hükümetin Enformasyon Ofisi Müdürü, İsrail'in 2024 yılı sonunda öldürdüğü bebek sayısının 1091 olduğunu açıkladı. Her gün 10 çocuk savaşın etkisiyle ve ameliyatlar sırasında bazen anestezisiz ve çok kötü şartlarda bir veya her iki bacağını kaybediyor. Üstelik bu istatistik ellerini veya kollarını kaybeden çocukları kapsamıyor. Evet, Gazze Savaşı'nın çocuklara yönelik korkunç koşulları sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor. Gıda ve temiz su yokluğu, Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına karşı yürüttüğü vahşi savaşın bir başka acısıdır. Gazze'nin kuşatılması ve altyapının tahrip edilmesiyle halk açlıktan ölme noktasına geldi. Raporlar Gazze Savaşı'nın üzerinden 15 ay geçmesinin ardından yetersiz beslenme, çeşitli hastalıklar, suya ve sağlıklı gıdaya erişim eksikliğinden kaynaklanan ölüm vakalarında artışa tanık olduğumuzu gösteriyor. Hamile annelerin yetersiz beslenmesi, şiddetli stresi, erken doğumların ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin artmasına neden oluyor. Bu bebekler eğer hayatta kalma şansları olsa dahi çadırlarda ve insanlık dışı koşullarda büyüyorlar. Birleşmiş Milletler Gazze'deki 10 çocuktan 9'unun aşırı gıda yokluğu yaşadığını, binlerce çocuğun yetersiz beslenmeden ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Zorunlu yerinden edilme bu çocuklara bir başka darbedir. Gazze nüfusunun %90'ı yerinden edilmiş, bunların yarısı çocuklardan oluşuyor. Bu çocuklar birçok kez evlerinin ve okullarının yıkılmasına şahit olmuş, günlerini rüzgar ve yağmur altında geçici çadırlarda geçiriyor. Kışın soğuğu, hipotermi, vücut ısısının düşmesi ve temel olanakların eksikliğinden dolayı birçoğu yaşamını yitirdi. En kötüsü de bu savaşın psikolojik etkileridir. İsrail'in Gazze'de tekrarlanan cinayetleri, geleceği karanlık olan zihinsel ve ruhsal açıdan zarar görmüş çocuklardan oluşan bir nesil yarattı. UNICEF, Gazze'deki çocukların İsrail'in amansız saldırıları altında hayal bile edilemeyecek dehşetlere maruz kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulundu. Onlar Gazze'de devamlı kabus görüyor, endişe duyuyor, vahşet yaşıyor. Korkudan konuşamıyor. Hatta hayatta kalmaya dair tüm umutlarını yitirmiş durumdalar. Orva ayrıca Gazze şeridinde 625 binden fazla çocuğun ciddi zihinsel ve duygusal yaralanmalar yaşadığını, birçoğunun ise enkaz altında yaşamak zorunda kaldığını duyurdu. Yapılan bir araştırmaya göre Gazze şeridi bugün dünyanın çocuklar için en kötü yerlerinden biri haline gelmiş olduğunu gösteriyor. Bu bölgedeki hastane, okul ve evlerin yıkılmasının yanı sıra çocuklarda ebeveynlere aşırı bağımlılık, korku, kaygı, sık idrara çıkma, sık gelen şoklar nedeniyle idrar kontrolünün sağlanamaması gibi ruhsal problemler de yaşanıyor. Gazze'deki çocuklara yönelik diğer zararlar arasında sosyal aktivitelere katılamama, uyku bozuklukları, kabuslar, konuşma yeteneğinin kaybı, kekemelik, tırnak yeme konuşma bozuklukları, konsantrasyon güçlüğü, aile üyeleriyle iletişim kuramama, savunmacı veya saldırgan ve agresif davranışlar yer alıyor. Bu araştırmanın sonuçları Gazze'deki çocukların %96'sının ölümlerinin yakın olduğunu hissettiğini ve %49'unun savaşın yıkıcı psikolojik sonuçları nedeniyle ölmek istediklerini ortaya koyuyor. Ancak buradaki asıl soru şu: kendilerini insan hakları savunucusu olarak gören uluslararası örgütler 15 aydan fazla süren bu cinayetlerin ardından neden bu trajediler karşısında sessiz kalıyor? Neden bu soykırımı durduracak, Gazze'nin masum çocuklarına destek verecek bir irade ve güç sergilemiyorlar? Evet, dünyanın sessiz kaldığı her an Gazze'de bir çocuğun kalbi daha duruyor. Bugünkü Gazze, insanlığın vicdanını yargıya çağıran bir ayna gibidir. Gazze'li çocuklar sesimizi duymuyor ama onların sesi olmak bizim sorumluluğumuzdur. Bugün bu küresel sessizlik artık son bulmalıdır. Değerli dinleyiciler, savaşta doğup soğukta ölen çocuklar isimli sohbetimizin sonuna geldik. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Çalınan Çocukluk Podcast'in bir başka bölümünde özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci rejim İsrail ordusunun uyguladığı şiddet ve hükümet ayrımcılığı üzerinde duracağız. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ben Mehtap Mahir. Çalınan Çocukluk Podcast'imiz Catherine Cook tarafından yazılan Çalınan Çocukluk isimli kitaptan derlenmiştir. Catherine Cook, bu kitabında Filistinli çocuk mahkemeleri ve cezaevlerinin durumuna değinirken, ırkçı İsrail rejiminin Filistinli çocukları esir alma, işkence etme ve hapsetme konusundaki haklarının ve uluslararası sözleşmelerin sistematik bir şekilde ihlal edilmesini İsrail'in ilke ve temellerinden biri olarak belirtiyor. Ona göre bu rejim, Filistinli çocukları boş yere hedef almadığını, gelecekte direniş cephelerine ve taburlara katılmamaları için çocukların yüreklerindeki en küçük protesto ve direniş ateşini bastırıp söndürmeyi hedeflediğini belirtiyor. Çalınan Çocukluk Podcast'inde özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist rejim ordusunun uyguladığı şiddet ve hükümet ayrımcılığına değiniliyor. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, uluslararası toplum yıllar içinde çocuklara, özellikle de özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocuklara yönelik muamele standartlarını tanımlamak için uluslararası standartlar geliştirmiş ve detaylandırılmıştır. Bu standartların temeli 1989 yılında çocuk haklarının korunmasına ilişkin sözleşmenin İsrail dahil hemen hemen tüm üye devletler tarafından kabul edilmesiyle atılmıştır. Irkçı rejim İsrail rejimi tarafından hapsedilen Filistinli çocukların ifadelerinin ve ifadelerinin gerçekliği Filistinli uluslararası ve İsrail insan hakları örgütleri tarafından doğrulandı ve bu durum birçok uluslararası hukukun ihlal edildiğini işaret ediyor. İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde vakit geçiren Filistinli çocuklar onlarca yıldır aynı anıları yaşıyor. Bu açıklamalara göre İsrail rejimi Filistinli çocukları esir aldığı andan itibaren sorgulama, yargılama ve hapsetme süreçlerinde zalimce, aşağılayıcı ve korkutucu davranışlara maruz bırakıyor. Saldırgan rejim, Filistinliler ve İsrail halkı için iki farklı yargı sistemini kullanarak insan hakları yasalarını açıkça ihlal ediyor. İsrail vatandaşları için geçerli olan İsrail medeni hukuku, Filistinliler için geçerli olan askeri kararlardan önemli ölçüde farklıdır. İsrail'in bu ikili sistemi ayrımcılığı yasallaştırıyor. İşgal altındaki Filistin'deki insanlara, milliyetlerine bağlı olarak yasalar tarafından tamamen farklı muamele yapılıyor. Aslında İsrail'in uygulaması tamamen ırkçıdır ve aralarında çocukların da bulunduğu binlerce Filistinli esirlerin kanıtları ve ifadelerinin de gösterdiği gibi bu resmi ve hükümete ait ayrımcılık çerçevesi rastgele ve münferit bir uygunsuz davranış değil, hükümet şiddetine dayanan bir stratejidir. Siyonist rejim, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkelerini açıkça ihlal ederek Filistin halkına yönelik baskı ve zulümlerine devam ediyor. Aslında ırkçı İsrail, çocukları son çare olarak değil, günlük ve yaygın bir uygulama olarak esir alıyor. Çocukları esir alırken bu yasaların ihlali, çocukların birçok haklarından mahrum bırakılmasını da kapsamasına alıyor. Suç sabit oluncaya kadar suçsuz sayılma, suçlamanın açıklanması, keyfi ve hukuka aykırı yapılmaması, derhal savunma avukatına erişim, saygılı muamele, ailenin tutuklanma ve gözaltı yeri konusunda bilgilendirilmesi gibi haklar. İsrail rejimi tarafından esir alınan çocuklar bu temel hakların hiçbirine sahip olmamaktadır. Aslında çocuklar ırkçı rejim güçleri tarafından genellikle yüzleri maskeli olarak esir alınıyor. Aynı zamanda esir almada uluslararası standartları açıkça ihlal ediyorlar. Çocukların velayetini alan kişilerin onlara yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde davranmaları gerekir. Bu da çocuklara özel yöntemlerin kullanılması gerektiği anlamına geliyor. Fakat İsrail rejimi hiçbir standarda uymadığı gibi, üstelik baskı ve şiddet politikalarını da tüm şiddetiyle sürdürmeye devam ediyor. Temmuz 1967 yılında ırkçı rejim ordusu, Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere verilen askeri emirleri yerine getirmekten muaf tutan bir kararname yayımladı. Aslında Yahudi yerleşimciler, İsrail medeni hukukunun şemsiyesi altına giriyorlardı. Yasa dışı yerleşimciler bile suç işlemeleri durumunda Filistinlilerden daha fazla haklara sahipler. Bu haklar arasında hukuki tavsiyeye erişim, sorgulama ve yargılama sırasında korunma yer alıyordu. Dolayısıyla o tarihten itibaren o coğrafi bölgede yaşayan kişilerin uyrukları onlar için hangi yargı sisteminin kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Bu yönüyle İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki kontrol sistemi yasal ve idari ırkçılığın bir başka tarihsel örneği olan Güney Afrika'daki apartheid dönemine çok benzemektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkesi 18 yaşın altındaki herkesi çocuk olarak tanımlamaktadır. Siyonist rejimde bu ilkenin imzacılarından biridir. Fakat uygulamada İsrail 16 yaş ve üzeri çocukları yetişkin olarak kabul ediyor. Bu bakış açısının sonuçlarını çocuk mahkemelerinde, haklarında verilen cezalarda ve İsrail ordusunun kontrolündeki cezaevlerinde tutulmalarında görmekteyiz. Ancak İsrail'in eylemlerinde en üzücü olan şey, kararların verilmesinde uygulanan ayrımcılıktır. Sohbetimizin devamında bu ayrımcılıklardan bazılarına değinmek istiyoruz. İsrail ordusu 15 Eylül 2000'de Murad Raşid Abu Cude isimli bir Filistinli esir aldı. Irkçı rejim onu İsrail ordu birliklerine ve askerliğine taş atmakla suçladı. Askeri mahkeme onu 10 ay Megiddo askeri hapishanesine, 1 yılı ise 5 yıl süreyle uzaklaştırma cezasına ve 3000 nis, yaklaşık 690 Amerika doları para cezasına çarptırdı. 30 Eylül 1988'de Moshe Levinger adlı Yahudi bir haham, El Halil'in merkezinde savaş fişeğiyle birkaç kişiye ateş açtı. Moshe Levinger adındaki bu Yahudi haham, bir Filistinli öldürmüş, bir Filistinli de yaralamıştı. 12 Nisan 1989'da bir İsrail mahkemesi, intihar, zor koşullarda ağır bedensel zarar verme ve kasten zarara yol açma suçlamasıyla kendisine karşı suç ilan etti. 1 Mayıs 1990'da Kudüs Bölge Savcısı ile Levinger'in avukatı arasında varılan anlaşma sırasında mahkeme Levinger'i kasıtsız adam öldürme, ağır yaralama ve ağır zarar verme suçlarından mahkum etti. Sonunda Levinger mahkemenin cezasının sadece 3 ayını hapiste geçirdi. Saldırgan rejim güçleri 15 Kasım 2000'de 14 yaşındaki Sami İsa Kandil isimli bir başka Filistinli esir aldılar. İsrailliler onu da taş atmakla suçladılar. Gözleri ve elleri bağlı bir şekilde yerleşim yerlerine intikal ettiler. Polis onu baskı ve işkence altında sorguya çekti. Çocuğun yüzüne darbeler vurarak itiraf edinceye kadar bu şekilde devam edeceklerini söylüyordu. Sami'nin itiraf etmeye zorlanmasının ardından İsrail askerleri onu Beit El gözaltı merkezine götürüp 3 gün boyunca orada esir aldılar. Sami daha sonra Beit Lahim yakınlarındaki Etzion gözaltı merkezine gönderildi ve 2 hafta süresince de burada kaldı. Daha sonra Tel Mund'a gönderilerek İsrailli suçlu çocuk mahkumlarının yanına yerleştirildi. Sami'nin avukatının hapishane yönetimine yaptığı şikayet, İsrailli mahkumların daha fazla dövülmesi dışında sonuç vermedi. Son olarak askeri mahkeme Sami'yi 6 ay hapis ve 10 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. Sami hapis cezasının 2 ayını diğer tutukluların saldırısına uğrama korkusundan uyuyamaya dahi cesaret edemediği İsrail Ceza Dairesi'nde geçirdi. Markalit Harşvi, eski nişanlısı Yigal Amir'in 1995 yılında dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin'e suikast düzenleme planını bildiği ve polise haber vermediği için 1998 yılında suçlu bulunmuştu. Harşvi, Mart 2001'de başlayan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Temmuz 2001'de İsrail Devlet Başkanı Moshe Katsav onun cezasını 6 aya indirdi. Bu eylemi savunurken Harşvi'nin topluma karşı görevini yerine getirdiğini, cezalandırıldığını, başbakana düzenlenen suikasttan üzüntü duyduğunu belirterek kınadı. Sadece bu birkaç örnek bile bir Filistinli ile bir İsrailli arasındaki ayrımcılığın boyutlarını göstermeye yetiyor. İsrail Sivil Yasama Meclisi, yargı sisteminde İsrail çocuklar ile İsrail yetişkinler arasında da ayrım yapıyor. Aslında İsrail çocukların ve genç suçluların davalarıyla ilgilenmek için özel kanunlar düşünüyor. İsrail çocuklarla ilgilenen ilgili makamların, çocukların hukuki prosedürlerine ilişkin iç yönergeleri kullanmaları gerekir. Siyonist rejim 2001 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne sunduğu raporda şunları belirtiyor. Çocukların ve ergenlerin sorunları çoğu zaman bu görev için özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından ele alınıyor. Tüm sistemlerde çocukları ve ergenleri korumayı amaçlayan yasalar bulunmaktadır. Mahremiyetlerinin korunması ve suçlu kimliklerinin zedelenmesinin önlenmesi gibi korumalar. Adli sürecin başlangıcından itibaren her çocuğa tıp uzmanları eşlik etmelidir. Bu çocukların geleceğine ilişkin kararların çoğu bu profesyonellere danışılarak alınıyor ve onların rehabilite edilip tekrar topluma kazandırılması sağlanıyor. Fakat ırkçı rejim İsrail bu yöntemi kesinlikle Filistinli çocuklara ve gençlere yapmıyor. Başka bir ifadeyle özel çocuk mahkemelerinde veya özel çocuk hakimlerinin yönetimindeki mahkemelerde Filistinli çocuklar değil, sadece İsrailli çocuklar yargılanıyor. Aslında işgal altındaki topraklardaki askeri mahkemelerde böyle bir sistem yoktur. Filistinli çocuklar yetişkinlerle aynı mahkemelerde yargılanıyor. Saldırgan rejim güçleri Filistinli çocukları ve İsrailli çocukları esir alırken bile yine ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Bir polis memuru İsrailli çocukları yalnızca 8 belirli koşulda tutuklayabilir. Bu koşullar çocuğun polisin huzurunda suç işlemesi, yasal gözetiminden kaçması, kimliğini açıklamayı reddetmesi veya bir polis memuruna eşlik etmeyi reddetmesinden oluşmaktadır. Böyle durumlarda bile İsrailli bir çocuğu tutuklarken, ihlalin ciddiyetini ve suçun işlendiğine dair kesinlik derecesini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Fakat Filistinli çocukları esir alma yetkisi, hem onları kimin esir almasına izin verildiği hem de suçlar açısından İsrail çocuklarınkinden çok daha farklıdır. 378 sayılı askeri emir bu rejimin tüm İsrail askerlerinin veya polislerinin sırf şüpheli oldukları için bir çocuğu esir almasına izin veriyor. Bu tutuklama suçun ciddiyetini veya Filistinli çocuk tarafından işlendiğine dair kesinlik derecesini dikkate almadan gerçekleştiriliyor. 898 sayılı askeri emir, Yahudi yerleşimcilerin şüpheli gördükleri herhangi bir Filistinliyi, yetişkini veya çocuğu esir almasına izin veriyor. İsrail'in askeri emirleri o kadar belirsiz ve genel ki, herhangi bir İsrailli asker polis memuru veya Yahudi yerleşimci Filistinli bir çocuğu istediği zaman istediği şekilde esir alabiliyor. Irkçı rejim duruşma öncesi gözaltı ve cezalandırma sırasında dahi İsrailli ve Filistinli çocuklar arasında ayrımcılık yapabiliyor. İsrail Medeni Kanunu, İsrailli bir çocuğun suçunu ilan etmeden önce tutabileceği maksimum sürenin yalnızca 10 gün olduğunu belirtiyor. Aynı askeri mahkeme, Filistinli bir çocuğu suç duyurusunda bulunmaksızın 6 aya kadar hapiste tutabiliyor. Ayrıca askeri mahkeme, çocuk hakkında tutuklama kararı çıkararak 6 aya kadar suçsuz yere gözaltında tutabiliyor. Mahkemenin gözaltı kararlarının 6 ayda bir yenilenmesi gerekirken, Filistinli çocuğun mahkemede bulunmasına gerek bile kalmamaktadır. Başka bir ayrımcılık ise avukatla görüşme hakkı ile ilgilidir. İsrail medeni hukukuna göre esir en kısa sürede avukatıyla görüşme hakkına sahiptir. Buna karşılık 1500 sayılı askeri kararname tüm Filistinli esirlerin en başından itibaren 18 gün boyunca avukatla görüşmesini yasaklıyor. Askeri subay veya askeri mahkeme hakimi bu süreyi 90 güne kadar uzatabilmektedir. Bu genellikle bölgenin güvenliği veya daha fazla sorgulama için zaman kazanma bahanesi altında yapılıyor. Bu yüzden Filistinli esirler avukata erişimleri engellenirken en sert sorgulama yöntemlerine tabi tutulmaktadırlar. Bir diğer ayrımcılık da avukat atanması hakkındadır. Yani Siyonist rejim yasaları kamu avukatlarının düzenlemelerine göre çocukların yasal bir temsilciye sahip olmalarına izin veriyor. Aslında çocuk hukuku bölümü çocuk mahkemelerinin çocuk için uygun görülmesi halinde çocuğu savunmak üzere bir hukuk danışmanı tutmasını şart koşmaktadır. Fakat Filistinli çocukların böyle bir hakları bulunmamaktadır. Filistinli çocukların ailelerinin avukat tutma imkanları olmasa dahi, İsrail Askeri Mahkemesi çocuğun avukatı olmadan da bu süreci yürütebiliyor. 1971 Çocuk Yasası 14 ila 18 yaş arasındaki İsrailli çocukların tutuklandıktan sonraki 24 saat içerisinde hakim karşısına çıkarmasını şart koşuyor. Fakat konu İsrailli çocuklara gelince bu yasaya aykırı bir şeyler yapılıyor. 1500 sayılı askeri talimat, İsrail yetkililerinin Filistinli esirleri hakim karşısına çıkarılmadan 18 güne kadar gözaltına tutmasına müsaade ediyor. Bir diğer ayrımcılık ise cezaevindeki eğitimdir. Uluslararası hukuk, gözaltı sonrasında iş bulabilmeleri için gözaltındaki çocukların istihdam ve eğitim alması gerektiğini şart koşuyor. İsrailli mahkumların çocukları, İsrail hapishane sisteminin eğitim programına göre eğitimlerini sürdürüyor. 12 haftalık 3 dönem halinde bir program verilmektedir. İsrail Cezaevleri Dairesi her dönem sonunda esirlerin notlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyor. Mahkumların eğitim dairesinden kendilerine verilen belgelerin yanı sıra Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın da onayını alıyorlar. Fakat Siyonist rejim Filistinli esir çocukların güvenlik çıkarları bahanesiyle eğitimlerini engel oluyor. Başka bir ifadeyle ırkçı rejim, hapishane sistemi, Filistinli çocukların kitap, gazete, televizyon ve telefona ulaşmalarına engel olarak onları bir bakıma cezalandırıyor. Tüm bu ayrımcılıklar Filistinli ve İsrailli avukatlar arasında görülebilirken, Filistinli avukatlar daha çok sorunla karşılaşıyor ve ırkçı rejimin türlü ayrımcılıklarına maruz kalıyorlar. yapısal güçler arasındaki dengesizlik tüm sistemi rahatsız ediyor ve işgal altındaki Filistin halkının bir parçası olarak onlara davranıyor. İsrailli meslektaşlarından farklı olarak Filistinli avukatlar, mahkeme ve hakimle çatışmamaya her zaman çok dikkat etmeleri gerekir. Zira mesleklerinin onaylanmasına ihtiyaç duymaktalar. Onlar izin almadan seyahat dahi edemiyorlar. 2000 yılından itibaren bu onayı almak hayli zorlaşmış bulunuyor. Filistinli avukatlar Barolar Birliği'ne üye olamıyor. Davaları Yargıtay'a taşımak için İsrailli avukatları aracı yapmaları gerekiyor. Şimdi sohbetimizin devamında ırkçı İsrail rejiminin şiddet sistemine değinmek istiyoruz. Saldırgan rejimin Filistinli çocuk esirlere yönelik sert muamelesi, keyfi ve rastgele bir eylem olmayıp, düşmanlıkların tırmanmasından kaynaklanan yeni bir olgu sayılır. Ancak burada sorulması gereken soru şu ki, İsrail, Filistinli çocuklara yönelik şiddetle ne yapmaya çalışıyor? Siyonist rejim esir çocukları fiziksel ve psikolojik yöntemlerle ürkütüp korkutuyor. Neden? Filistinli esir çocukları daha hızlı bir şekilde itirafa zorlamak için. Bu işlem defalarca ve doğrudan çocuğun suçlu olduğuna dair suçlamalarda bulunarak gerçekleştirilir. Karmaşık işkence yöntemleri genellikle mahkemede yargılanmalarına esas olan esirlerin itiraf imzalamasıyla sonuçlanır. Askeri mahkeme sisteminde yargılanmalarına esas olan itiraflar gibi. Kararnameler ve askeri mahkemelerden oluşan tüm mekanizma, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki egemenliğini sürdürmek için tasarlanmıştır. İsrail korkusu ve vahşetinin çocukluk çağından itibaren içlerini işlemesi ve derinişi düşünmemesi için bu çalışmaya Filistinli çocuklarla başlasalar daha iyi olacak. Çünkü bu askeri işgale karşı her türlü direniş İsrail'in güvenliğine tehdit olarak tanımlanıyor. İsrail rejimi açısından her Filistinli bir güvenlik tehdidi sayılır. Filistinli çocuklar kanunları çiğnemiş gibi görünse de, hırsızlık ve uyuşturucu kullanımı gibi suçları işleyen diğer çocukların resmi tanımına dahil edilmiyorlar. Bu yüzden ırkçı rejim, Filistinli çocukları yasa dışı işgallerini sürdürmek için oluşturulan askeri emirleri ihlal etmekle suçluyor. Dolayısıyla Filistinlilerin esir alınmasının siyasi bir amaç olarak kullanıldığı aşikardır. Bu yöntem Filistinlilerin siyasi faaliyetleri ve bunların İsrail tarafından kontrolü hakkında bilgi toplamak için kullanılmaktadır. İsrailli ajanlar sorgulama sırasında diğer Filistinlilerin isimlerini ve onlar hakkında bilgi alabilmek amacıyla yetişkin Filistinli çocuk esirlere ağır baskı ve şiddet uyguluyor. Bazı durumlarda bu çocuklar bile daha hafif cezalar ya da daha hızlı salıverilme karşılığında İsrail güvenlik teşkilatlarının daimi üyesi oluyorlar. Öte yandan Filistinli çocukların Siyonist rejim güçleri tarafından esir alınması tüm Filistin halkı üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. İşgal altındaki topraklarda siyasi durum kötüleştiğinde İsrail esirlerin sayısını sürekli arttırıyor. Esir alma girişimi her zaman siyasi faaliyetlerden kaynaklanmamaktadır. Sadece Filistinli olmak, özellikle de erkekler ve oğlan çocukları İsrailliler için büyük bir tehlike sayılır. Her Filistinli erkeğin her an ve mümkün olan her yerde tutuklanması, halk üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturuyor. Fakat bu psikolojik baskı bununla da sınırlı kalmayıp, insanların gözaltı durumuna ilişkin bilgileri bu baskıyı daha da arttırıyor. Çünkü insanlar bir esirin ailesiyle görüşmesinin imkansız olduğunu biliyor. Öte yandan esirlerin adli yardıma erişimi sınırlı olup çok zor şartlarda maruz kalıyorlar. Aslında ırkçı rejim bu esir almalarla Filistin halkına işgale karşı direnişin maliyeti yüksek olacak mesajını vermek istiyor. Çocuklara yönelik şiddet ve baskı bu mesajı daha ciddi hale getiriyor. Saldırgan rejiminin önünde hiçbir yerel ya da uluslararası örgüt bulunmamaktadır. Bu rejim kesinlikle bu politikalarından vazgeçmek ya da insanca davranmaktan yana değildir. Siyonist rejim her daim kendi resmi şiddet sistemiyle tamamen tutarlı olan aynı yöntemlere sadık kalmıştır. Değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde işgalci rejim İsrail ordusunun Filistin topraklarında uyguladığı baskı, şiddet ve ayrımcılıklardan bahsettik. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mübarek Ramazan ayının günlük dualarına değinerek, onlarda mümin insanın Allah'tan onu uyuşukluk, tembellik, umutsuzluk, ihmal, katı yüreklilik, gaflet ve aldanmak gibi sıfatlardan kurtarmasını istediğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İkinci dua mübarek ayın günlük duasıdır. Bu duada ve azheb anni fihun nuas vel kesel ve saamet vel fitrat vel kasvet vel gafalat vel qirra arz ediyor. Allah'ım, beni bu huylardan ve bu özelliklerden koru. Bu özelliklerin birincisi nuas, uyuşukluk. İkincisi kesel, yani işsizlik ve tembellik. Üçüncüsü saamet, can sıkıntısı, bir şeylerden sıkılmak. Sonraki fetere, ihmalkarlık, işleri ihmale getirmek, işlerde dayanıklığa riayet etmemek. Sonraki kasvet, kasvetli olmak, katılaşmak, esnek olmamak. Ardından gaflet, gafil olmak ve kendi sonumuzdan ve olup bitenden ve önümüzde olandan ve çevremizde olandan gafil olmak ve sonuncusu el-kırret, kandırılmak, mağrur olmaktan. Beni bunlardan sakındır. Bakın, İşte bunlar nasıl derslerdir. Öyleyse bu anlamların işlevi ki çok seçkin ve yüce anlamlardır, görevliler ve toplu ve çalışma şanı sahipleri için sıradan insanlarınkinden çok daha önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin 17 Ocak Cuma günü Kremlin'de düzenlenen bir törenle iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladılar. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran ve Rusya arasındaki anlaşmanın taraflar için parlak ufuklar çizdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin Amerika ve Batı'nın aşırı taleplerini etkisiz hale getirebileceğini belirtti. İran Merkez Bankası Başkanı Moskova'da yaptığı açıklamada İran ve Rusya arasındaki para anlaşmasının yürürlüğe girdiğini ve Mir ve Şetap kart ağlarının birbirine bağlandığını duyurdu. Tahran geçici Cuma imamı, Gazze'deki zaferin direnişin bir mucizesi olduğunu belirtti. İran'ın başkentinde Zafer Cuması yürüyüşü düzenlendi. Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki engellerin kaldırıldığını belirtti. Ve Yemen, Siyonist rejime karşı füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.